Ayrım 9. Kuyumcunun anlattıkları. Bizim kuyumculuğumuz çok eskilere dayanır. Babam, dedem, dedemin babası hep bu mesleği sürdüre gelmişler. Öyle ki bir süre sonra bu kentte adımız kuyumcuzadeler olarak anılmaya başlamış. Rahmetli babam benim de bu mesleği sürdürmemi isterdi. Ne yazık ki babamın bu isteğini o öldükten yıllar sonra yerine getirebildim. Gençliğimde pek de iyi bir oğul sayılmazdım. Ailenin tek erkek çocuğu olduğum için beni şımartmışlardı. Yediğim önümde, yemediğim ardımdaydı. İstediklerime ulaşmak için çaba harcadığımı hiç anımsamıyorum. Tahmin edeceğiniz gibi çok mutlu bir çocukluğum oldu. Ama yıllar hızla geçiyordu. Babamın saçlarındaki aklar artarken ben de güçlü kuvvetli bir delikanlı oluvermiştim. Babam bir gün beni yanına çağırdı. "Bak oğlum, ben yaşlanıyorum. Artık kuyumcu dükkanına senin sahip çıkman gerek. Orada burada gezerek vaktini çarçur etmemelisin. Gel şu dükkanı birlikte işletelim. Mesleği öğren. Ben ölünce bu işi sen sürdüreceksin," dedi. "Allah gecinden versin baba. O nasıl söz öyle?" dedim. Babam dudaklarında buruk bir gülümsemeyle yüzüme baktı. "Bundan kaçılmaz oğlum," dedi. "Ölüm bu. Çaresiz bir gün gelecek. Ama insanın gözü arkada kalmamalı. Onun için çalışmayı, işleri yürütmeyi öğrenmelisin." Babamın sanki yarın ölecekmiş gibi konuşması canımı sıkmıştı. Hiç de öyle hastaya benzer bir hali yoktu. Belki beni dükkana bağlamak için böyle karamsar konuşuyordu. Ama benim dükkana kapanmaya hiç niyetim yoktu. Ertesi sabah babam işe giderken anneme, "Benim için kalkınca dükkana gelsin," demiş. Kahvaltıdan sonra annem, "Baban seni dükkanda bekliyor," dedi. Bunu duyunca keyfim kaçtı. O gün arkadaşlarla buluşup kentin alt tarafındaki ırmakta balık tutmaya gidecektik. Bir an duraksadım. Babamın yüzü geldi gözlerimin önüne. Onu kırmak istemezdim ama canım da dükkana gitmeyi hiç istemiyordu. Evden çıktığımda hala bir karar verememiştim. Adımlarımı sürükleyerek ilerledim. Dükkana giden yol arkadaşlarımın birinin evinin önünden geçiyordu. Kapının önüne geldiğimde yürüyüp gitmek istedim. Sonra boş vermişlik duygusu ağır bastı. "Dükkana yarın giderim," diyerek vazgeçtim. Arkadaşımın evine yöneldim. O gün gerçekten çok iyi vakit geçirdik. Yüzdük, balık tuttuk, bir ara yaralı bir tavşanın peşinden koştuk. Ama yaralı olmasına karşın tavşan bizden hızlıydı. Yakalayamadık. Akşam eve döndüğümde babam çoktan gelmişti. Canı sıkkın gibiydi. Sofraya oturduğumuzda, "Dükkana niye gelmedin?" diye sordu kırgın bir ses tonuyla. "Arkadaşlarla sözleşmiştik baba," dedim. "Sözünden dönsen kıyamet mi kopardı?" diye tersledi. "Arkadaşlarıma mahcup olurdum. Hem söz verirsen mutlaka uymalısın diyen sen değil miydin?" diyerek üste çıkmaya çalıştım. Babam ikna olmamıştı ama başka da bir şey söylemedi. Ertesi sabah kalktığımda annem dükkana gitmem gerektiğini yineledi. "Bugün çırak da gelmeyecekmiş. Mutlaka gelsin," dedi baban. Artık kurtuluş yoktu. Bugün dükkana gitmek zorundaydım. Kahvaltıya yeni oturmuştum ki kapı çalındı. Kapıyı ben açtım. Gelen arkadaşlarımdan biriydi. "Çukur kahvede horoz dövüşü varmış, gidip seyredelim," diyordu. Belki bahse de girerdik. Ona dükkana gideceğimi söyledim. "Biraz bakar sonra gidersin," diye ısrar etti. Üstünde hiç para yokmuş. "Sende vardır, bir koyup beş alırız," dedi. Kumarı hiç sevmem ama arkadaşlarımla kazanma heyecanını paylaşmak güzel olacaktı. Hem dükkana biraz geç gitmemin ne sakıncası olabilirdi. Yine de annemin duymasını istemiyordum. Sesimi kısarak, "Tamam, sen beni sokağın köşesinde bekle. 5 dakikaya kadar geliyorum," dedim. Yemeğimi aceleyle bitirip evden çıktım. Zavallı annem hiç kuşkulanmadı. Dükkana gittiğim için duyduğu sevinç gözlerinden okunuyordu. Sokağın köşesine varınca öteki 5 arkadaşımın da gelmiş olduğunu gördüm. Yedi kafadar horoz dövüşü yapılan kahveye doğru yollandık. Dövüşlerin yapıldığı küçük salon hınca hınç dolmuştu. Bağırıp çağıran kalabalığı yararak birbirleriyle kıyasıya kavgaya tutuşan cins horozları rahatça görebileceğimiz bir yere ulaştık. Kalabalığın coşkusu kısa sürede bize de bulaştı. Hırsla bağırıp çağırmaya başladık. "Hele Bahse tutuştuktan sonra dövüşe kendimizi iyice kaptırdık. Dükkana gitmem gerektiğini anımsadığımda vakit öğleyi çoktan geçmişti. Arkadaşlarım, aman bugün de gitmeyiver, dediler. Ben de onlara uyup horoz dövüşünün tadını çıkarmayı sürdürdüm. Eve döndüğümde kapıyı babam açtı. Yüzünden düşen bin parçaydı. Neredesin sen, diye bağırdı. Onu ilk kez bu kadar öfkeli görüyordum. Sen ne biçim evlatsın, diye sürdürdü. Senin yüzünden dükkan yarım gün kapalı kaldı. Kusura bakma baba, diyecek oldum. Kusuru musuru yok. Yarın sabah erkenden birlikte gideceğiz dükkana, diyerek kestirip attı. Gururu kırılmışlığın verdiği bir eziklikle oturdum sofraya. Canım yemek yemek istemiyordu. Hiç alışık olmadığım bir davranıştı babamınki. Ona kızmaya başlamıştım. İki gün dükkana gitmedik diye neredeyse dövecekti adam beni. Ertesi sabah birlikte çıktık sokağa. Arkadaşımın evinin önünden geçerken kederle baktım pencerelere. Şimdi uyuyor olmalıydı. Babamın dükkanı evimize yakın bir bedestenin içindeydi. Kepenklerini açarak yeni iş gününe hazırlanan, karşılıklı olarak sıralanmış kuyumcu dükkanlarının arasından geçerek bizimkine ulaştık. İlk kez bu kadar erken geliyordum dükkana. Babam cebinden çıkardığı kocaman iki anahtarla iki kilidi açtı. Tozlu kepengi kaldırarak içeri girdik. İçeride geniz yakıcı bir koku vardı. Bu kulp takılan altınları parlatmada kullanılan tuz ruhunun kokusuydu. Sıkıntıyla yüzümü buruşturmuş olmalıyım ki babam, ''Bir haftaya kalmaz alışırsın. Zamanla bizim evin bahçesindeki fesleğen kokusu gibi gelecek bu sana.'' dedi. Babamın sözlerine inanmak içimden gelmiyordu. Bana süpürgeyi göstererek, ''Dükkanı temizlememiz gerek.'' dedi. Süpürgeye doğru ilerlerken yeniden seslendi. ''Önce yerleri hafifçe ıslat ki toz çıkmasın.'' Süpürgeyi almaktan vazgeçip dükkanın arkasındaki atölyeye girdim. Atölyede bir sürahi buldum. Sürahiyi suyla doldurup yeniden babamın yanına döndüm. Dükkanın zeminini ıslatmaya başladım ama suyu fazla kaçırmışım. Pek de düzgün olmayan zeminde yer yer küçük gölcükler oluştu. Başımı kaldırdığımda babamın memnuniyetsiz bir ifadeyle beni süzdüğünü gördüm. O sırada çırak dükkandan içeri girdi. Babamın akşamki kızgınlığı geçmemişti anlaşılan. ''Al şu süpürgeyi de sen süpür yerleri.'' diye ters ters söylendi. Çırak babama sözünü tekrarlatmadı. Yılışarak aldı elimden süpürgeyi. Öfke ve utanç duyuyordum. Hemen o anda dükkandan çıkıp gitmek istedim. Ama kendimi tuttum, kaldım. Dükkan temizlendikten sonra rutin işler başladı. Babam 12 tane altın bileziği bana uzatarak bunları tel fırça ile parlatmamı istedi. Fırçayı alıp bileziklerin başına geçtim. Ama bu iş göründüğü kadar kolay değildi. Bilezikleri fırçalarken sık sık fırça parmaklarımın üstünü sıyırıyor, tırnaklarımın kenarındaki deriler tahriş oluyordu. 10. bileziği parlatırken sol işaret parmağım kanamaya başladı. Gerçi aynı işi en az benden 5 yaş küçük çırak da yapıyordu ama onun derileri nasır bağlamıştı. Yine de işimi yaptım. 12 bileziği de parlattım. Sonunda vakit öğle oldu. Babam, ''Önce sen git yemeğini ye, sen gelince de ben giderim.'' diyerek beni eve yolladı. Dükkanın bulunduğu bedestenden çıkar çıkmaz rahat bir soluk aldım. Havada inadına güzeldi. Aydınlık bir gökyüzü, pırıl pırıl bir güneş. Doğruca arkadaşlarımı bulacağım bahçeli kahveye yöneldim. Bir daha dükkana gitmeye hiç niyetim yoktu. Günün ortasında beni yanlarında gören arkadaşlarım çok sevindiler. Olanları anlattım. ''Boş ver, zaten zenginsiniz, niye çalışacaksın?'' diyerek davranışımda haklı olduğumu belirttiler. Babası ölmüş olan bir arkadaşım vardı. ''İstersen eve gitme, gel bizde kal. Nasıl olsa bir çorba pişiyor, sana da yeter bize de.'' dedi. İyi bir öneriydi. Arkadaşımın teklifini kabul ettim. O akşam eve gitmedim. Gece yarısı kaldığım evin kapısı çalındı. Gelen babamdı. Yıkılmış bir haldeydi. Beni görünce nasıl sevindi anlatamam. Sabahki otoriter halinden eser kalmamıştı. Beni eve çağırıyordu. Aslında babamın gelmesine ben de çok sevinmiştim. Evime gitmediğim için bir burukluk hissediyordum. Ama bunu babama sezdirmedim. ''Ben eve gelmeyeceğim!'' diye direttim. Adamcağız üzüntüyle yüzüme baktı. "Yapma oğlum," dedi yalvaran bir sesle. "Annen evde, merak içinde. Daha fazla üzme kadıncağızı." Ama ben şımarıklığı ele almıştım bir kez. "Siz zaten beni o evde istemiyorsunuz," dedim. "Olur mu hiç öyle şey? Sen bizim canımız, ciğerimizsin." diyerek uzun açıklamalara girişecekti ki sözünü kestim. "Eğer benim mutluluğumu isteseydiniz, gençliğimi yaşamama izin verir, gezmeme tozmama karışmazdınız." Babam çaresizlik içinde başını salladı. "Biz ne yaptıksa senin iyiliğin için yaptık oğlum," dedi. Babam yumuşadıkça ben edepsizleşiyordum. "Hayır, siz beni kıskanıyorsunuz," dedim. "İnsan hiç evladını kıskanır mı? Senin mutluluğun bizi de sevindirir. Öyle olsaydı illa da dükkana gel diye tutturmazdınız. İleride zorluk çekmeyesin, elinde bir mesleğin olsun diye yaptık bunu. Allah'a şükür halimiz vaktimiz yerinde. Ben niye zorluk çekeyim?" "Öyle söyleme oğlum. Hazıra dağ dayanmaz. Bir de bakmışsın ne para kalmış elinde ne de pul." "Tamam, ben de hiç çalışmayacağım demiyorum ki ama daha çok gencim. Yaşıtlarım gezip tozuyor. Ben de gönlümce eğlenmek istiyorum. Zamanı gelince sen istemesen bile gelip otururum dükkana," dedim. Babam kederle yüzüme baktı. "Ah evladım, ah," dedi. "Suçlu sen değilsin, biziz. Yaptığımız yanlışı şimdi anlıyorum ama artık çok geç. Nasıl istersen öyle olsun. Hadi gidelim evimize." Babamın yanlış yaptık demekle neyi kastettiğini bilmiyordum ama benim keyfim yerine gelmişti. Ayrılırken arkadaşıma hınzırca bir göz kırptım. O da bıyık altından sinsi sinsi gülüyordu. Eve döndüğümüzde annem boynuma sarılıp hüngür hüngür ağladı. Artık dizginleri iyice ele almıştım. Ertesi sabahtan itibaren dilediğim gibi yaşamaya başladım. Babam hiç karışmıyordu bana. Her sabah harçlığımı yastığımın altına bırakıp sessizce işe gidiyordu. Ben de o parayı arkadaşlarımla birlikte bir güzel harcıyordum. Cömertliğime diyecek yoktu doğrusu. Nereye gidersek gidelim, arkadaşlarımın ellerini ceplerine attırmıyor, bütün hesabı ben ödüyordum. Tabii giderek aldığım harçlık yetmez oldu. Babamdan harçlığımı arttırmasını istedim. Bu talebin karşısında babam şaşkınlığa düştü. "Oğlum," dedi, "sana verdiğim harçlıkla bir ev geçindirilir. Ne yapıyorsun onca parayı?" "Ne yapacağım baba? Harcıyoruz işte," diyerek sitem dolu bir sesle yanıtladım onu. Konuşmamıza kulak misafiri olan annem yine tatsızlık çıkacak diye korkarak araya girdi. "Aman bey, kocaman delikanlı, arkadaşlarının yanında parasız mı kalsın? Ne geldiyse bu arkadaşlar yüzünden geldi başımıza ya," diye söylendi babam. Ama istediğim parayı da bırakmayı unutmadı. Ben de altı arkadaşımla birlikte paraları harcamayı sürdürdüm. Bir gün arkadaşlarımdan biri yanıma geldi. "Annem çok hasta. Doktora götürecek para da yok. Eşten dosttan istedik ama bulamadık. Sen yardım edebilir misin?" diye sordu. "Sorduğun şeye bak. Tabii ki yardım ederim," dedim. "Ne zaman gerekli para?" "Yarın sabah," dedi arkadaşım. "Annemi hemen doktora götürmemiz gerek." Parayı babamdan istesem vermeyebilirdi. Üstelik bir sürü de laf işitirdim. Ben de anneme gittim. Durumu daha da acıklı hale getirerek anlattım. Sözlerim anında etkisini gösterdi. Gözleri dolu dolu olan annem kötü günler için sakladığı parasını bana verdi. Ben de götürüp arkadaşıma teslim ettim. 2 hafta sonra başka bir arkadaşım geldi. "Paraya ihtiyacım var," dedi. "Hayrola, ne oldu?" diye sordum. "Biliyorsun babam kumarcıdır. Geçen akşam evi kumara sürmüş. Kaybetmiş. Adamlar ya eviniz ya da paramız diyorlar. Sokakta kalacağız. Ne olur bana yardım et," dedi. "Ama," dedim, "ben o kadar parayı nereden bulurum?" Arkadaşım gülümser gibi oldu. "Hayır canım, paranın hepsini senden istemiyorum. Evde zaten biraz paramız vardı. Akrabalardan da bulduk buluşturduk. Sen 2 bilezik getirsen para tamamlanmış olacak." "2 bilezik mi?" "Evet, 2 bilezik. Babanın dükkanında yüzlercesi var. 2 tanesini çalsan ruhu bile duymaz." Arkadaşım bana düpedüz hırsızlık öneriyordu. Kendi babamı soyacaktım. Bu hiç doğru değildi. Karşı çıktım. "Hayır, ben hırsızlık yapamam," dedim. Arkadaşım kırılmıştı. "Haklısın," dedi. "Senden bunu yapmanı istememeliydim." Yanımdan boynu bükük uzaklaşırken büyük bir üzüntü duydum. Az sonra öteki arkadaşlara rastladım. Sevinçle yanlarına yaklaşıp "Merhaba," dedim. Hiçbiri selamımı almadı. "İyi arkadaş kötü günde belli olur," dedi içlerinden biri. "Lafa geldi mi dostuz, kan kardeşiyiz demek kolay," dedi bir başkası. "İnsan arkadaşı için canını verir be," dedi annesini doktora götürmek için benden para alan. Demek olayı öğrenmişlerdi. Utançla başımı eğdim. Yanlarından uzaklaşarak reddettiğim arkadaşımın evine yollandım. Kapıyı çaldım. Şansım vardı. Arkadaşım evdeydi. Buruk bir yüzle karşıladı beni. "Tamam," dedim. "Yapacağım. Bu hafta içinde getireceğim sana bilezikleri."